10. ayrım. Hele Amerikalı general uzun uzun kontrgerillayı anlatıyor. Mahkeme salonunda özellikle o bölümlerden mahkum olması Can Yücel'e göre CIA'nin ona attığı en muhteşem kazıktı. Hapse mahkum olunca telgraf çekmiş Amerikalı generale. "Sayın general, sakın buralara gelmeyin. 142'de sizi bekliyorlar." diye. Amerikan generali yüzünden 2,5 yıl yatmam CIA'nin bana müthiş bir oyunudur. İçeride onun yazdığı şiirler dışarıda bizim dilimizden gönlümüzden düşmez olmuştu. Hapisten çıktığında yayınlanan Bir Siyasinin Şiirleri kitabını kim bilir kaç kez okuduk. Elbet bir kızıllığı var dediği Sardunya'nın zincire vurulup tutuklanmasını kim unutabilir? Yaşamak istiyorum. Yaşamaya bu soğumuş cehennemde. Ölü bir dost gibi içim titreyerek düşünmek değil, yaşamayı yaşamak istiyorum. Bu damsız damda, bu havasız havada, saf şair olamıyor adam, sökmüyor sırf şiirsel yorum. Hani ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum diyor ya Nazım. Ben de artık şiir düzmek değil, şiiri düzmek istiyorum. Yaşamayı yaşamak istiyorum demiştim. Neylersin ki bu damda bu dem, ayaklarımda uyaklarımda zincir, böyle topal koşmalarla geçiyor günlerim. Oysa met etmek gibi olmasın kendimi ama yaşamım benim en güzel şiirim. Hayır, 15 yıl o en güzel şiirden mahrum olmadı. 1974'teki genel aftan yararlanıp çıktı hapisten. Af bir atifettir. Şartı bunun nedamettir. Nedamet de hıyanettir. Hıyanet de fazilettir. Fazileti faşizmin, bunlar eveleye geveleye böyle eninde sonunda affı verecekler bize. Ama biz onları affetmeyeceğiz azizim. Çeviriden girmişti içeri. Çeviri deyince bir an durmak gerek. Yaşam boyunca çevirdiği tüm oyunlarda, şiirlerde özü çevirmekten yanaydı. Belki çeviri demek bile doğru değil. O ustaların eserlerini, tiyatro oyunu ya da şiir olsun yeni baştan, Türkçe'de yeniden yaratıyordu. Shakespeare, Brecht, Lorca, Peter Weiss onun Türkçe söyleyişlerinden bol bol nasibini aldı. Bir örnek vermek gerekirse işte örnek. Shakespeare'in Hamlet'inin ünlü tiradı "To be or not to be." Olmak ya da olmamak diye başlar. Oysa Can Yücel'in Türkçesinde bu dize şöyle söylenmiştir. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Tiradı ve eserin özüne cuk oturur. İroni. Yine bir baskı dönemindeyiz. 12 Eylül darbesi silindir gibi geçiyor üzerinden. Shakespeare tutkunu, Hamlet tutkunu Can Yücel, Shakespeare üzre şiiriyle haykırıyor köşesinden. Türkiye'nin manimarkasında bir şeyler kokuyor. Kimine göre tuz, kimine göre et. Hamlet, Hamlet. Prensin Danimarkası Can Yücel'in manimarkası olmuştur. Başka bir örnek. Kurtarıcılar kurtara kurtara kurtardılar memleketi memleket olmaktan. Ya da dönülmez faşizmin ufkundayız, vakit çok geç. 12 Eylül döneminde Rengahenk kitabında müstehcen bulunarak toplatılacaktı. Sanki darbe yapmak hiç müstehcen değilmiş gibi. Hem yaşamında hem de şiirinde hep ironi vardı. Yıllar içinde siyasallaşan şiirine humoru katmadan edemezdi. Humor bir sığınma, savunma mekanizmasıdır. Savunma ama bir başkaldırıya, bir saldırıya dönüşür. Çok ağır geçen hayatımız içinde ironi bütünselliği bozmayacak ana çaredir. Bir direnç kahkahasıdır. Direnç kahkahalarını yaşamı savunma, inançlarını, düşüncelerini, dünya görüşünü savunmada kullandı. Kimi zaman Şili'deki tencereye seslendi. Tencere dibin kara, seninki benden kara diye. Kimi zaman meyhanedeki garsona. Garson dedim. Bana biraz sabır ver. Allah'tan isteyeceğinizi benden istiyorsunuz paşam dedi. Öyleyse bir Allah ver dedim. Gitti, bir daha da gelmedi. Derken direnç kahkahalarını yeşertiyordu. Her hafta Leman ve Öküz dergilerinde yayınlanan şiirleri bu ironinin en güzel örnekleriyle doludur. Bir ara Süleyman Demirel'e hakaretten yargılandı. Bir ara ÖDP'nin İzmir milletvekili adayı oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ya meclise girseydi ne şenlikli günlere kavuşurduk. Bir yılan düştü vapurda yanıma, sarıldım denize deyiverdi. Elbet vapurda değil mecliste derdi ya da hiyerarşi şiirini anımsardı. Hıyar diyorum, yo ben turşuyum diyor. Ekonomik konularda da millete ders verirdi. Köprü altındaydım geçen gün. Bir balık, bir balık, bir balık. İstavrit, sarı kanat, çinekop. İşte dedim Marx'ın meram ettiği bolluk. Belki de sendikal başlıklı şiirini patlatırdı. Yağmur bir ses olsaydı sırf, toplu sözleşmeye oturur muydu topraklar? Datça'da. Kendi söylemişti yine şiirinde. Beni kuzum Datça'ya gömün diye. Datça eski Knidos'tur. Nice uygarlıklar görüp geçmiştir. Son yıllarını sevgi dolu, coşku dolu, şiir dolu, imge dolu, en muhteşem doğa nimetleriyle dolu çınarları kocaman Datça'da geçirdi Can Yücel. Orada mutlu oldu. Sonra o gün geldiğinde güne bakan çiçekleriyle uğurladık onu son yolculuğuna. Sonra gün geldi, küreyi elden ele, dizeleri dilden dile geçirerek, harcına sevgi katarak, sarmaşıklarla örtülü o daptar sokakta can evinin temeli atıldı. Sonra bir düş, düş olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştü. Can evi bin bir renk çiçek açan o bahçede bir mücevher gibi parlar oldu. Datça Can Yücel şenlikleriyle şenlendi. Can evinin gönül ustası eşi Güler'in, ressam kızı Su'nun resimleriyle, kızı Güzel'in bilgeliği, oğlu Hasan'ın ve nice dostların katkıları, sevgileri, sevinçleri ve dayanışmalarıyla orada direnç çiçekleri, kahkaha çiçekleri çoğalır durur. Eren Eyüboğlu. Sevme sanatından resim sanatına. Eren Eyüboğlu'nun 1940'da yaptığı bir otoportresi var. Kara kalem bir portre. Biraz hüzün, biraz sabır, çokça azim dolu. Ne genç, ne yaşlı. Hem genç, hem yaşlı bir portre. O portreye ne zaman baksam duyarlı, incelikli ama ne istediğini çok iyi bilen bir kişiliğin yaşamdan damıtarak edindiği birikimi görüyorum. Yalnız o portreye değil, Eren Eyüboğlu'nun hangi tablosuna baksam, o portrenin bende bıraktığı izleri, konuşmalarımızdan içimde kalan tortuyu düşünüyorum. Hangi tablosuna baksam Anadolu toprağını, Anadolu renklerini, Anadolu seslerini, Anadolu ezgilerini düşünür dururum. Onun yabancılığını ararım ama boşuna, bulamam. Anımsayın ne diyordu Bedri Rahmi Eren'e Mektup adlı şiirinde? Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek, vaktinde açabilmek çiçeğini. Daldırabilmek köklerini damar damar, toprağın etli cömert karanlığına. Düşmek peşine diş diş, dudak dudak, zerre zerre. Aramak, aramak, aramak milyon kere. Tadını meyvenin, tuzunu dalın, cilasını yeşil yaprağın. İşte böyle. O portredeki gibi eli dudaklarıyla şakağın arasında durur gibi vaktinde çiçeğini açan, meyve veren bir ağaç gibiydi Eren Eyüboğlu. Arar gibiydi. Yaşamdaki yolunu resimde arar gibiydi. Resimdeki yolunu yaşamda arar gibiydi. Ama ikisini de bulmuştu ki bunca cömertliği sığdırabildiği yüreğine ve ellerine. Bize birbirinden değerli tablolar, bana birbirinden değerli anılar bıraktı. Türk resim tarihindeki yerini çoktan aldı. Bir zamanlar Romanya'da. Çok çok eskidendi. Romanya'daydı. Romanya'nın yaş kentindeydi. Varlıklı bir ailenin 10 çocuğunun küçüklerindendi. Babası demir kralıydı. Çocukluğundan hatırladığı evde kocaman Rus sobaları vardı. O hep sobaların arkasına saklanırdı. Bir de bahçede sırt üstü yatıp bulutları seyrederdi en çok. Saklanırdı yalnız kalmak için, saklanırdı okumak için. Beşi kız, beşi erkek, 10 çocuk. Bir o kadar ev hizmetinde çalışanlar, aşçılar, mürebbiyeler, özel ders vermeye gelen öğretmenler, dil öğretmenleri, müzik öğretmenleri. Her sabah eve tüm çocukları muayene etmeye gelen aile doktorunu da katarsak, doğrusu sobaların arkasına saklanmaktan başka çıkar yolu yoktu. Bahçede sırt üstü yatıp bulutları seyrederdi çünkü bulutlar hep biçim değiştiriyordu. Bu değişikliği izlemek, bulutların neye benzediğini aramak ve hep yeni bir şeye benzetmek sonsuz bir tat, bir sevinç veriyordu. Evet, evin büyük bir bahçesi vardı. Mahallenin tüm çocukları bu bahçede toplanır oynarlardı. Ama nedense ağabeyler istemezdi onun bahçede oynamasını. Zaten az çekmedi ağabeylerden, ablalardan. Ezildim, ezdiler beni. Kimi kalemimi, silgimi alır saklardı, çok alay ederlerdi. Dostoyevski, Zola, Boccaccio okuyorum diye. Sen çocuksun, bunlardan ne anlarsın diye. Kimi zaman kitaplarımı yatağımın altına saklardım. Bulmasınlar, alay etmesinler, bulup elimden almasınlar diye. Bulduklarında ne çok ağlamıştım bir seferinde, 10 yaşındaydım. Adı Ernestina'ydı ama İren derlerdi. Muntazamdı, tertipliydi, uysaldı, dengeliydi, içine kapanıktı. Laubalilik, taşkınlık, şımarıklık sevmezdi. Baba sertti ama şefkatliydi de. 53 yaşında öldü, çok seyahat ederdi. Her yolculuktan hepimize ayrı ayrı kartlar yollardı. Anne tüm evi çekip çeviren çok dengeli biriydi. Bir kez olsun bağırdığını görmedim. Onu dini okula, rahibeler arasına yolladılar. Çok sıkı, sert, dindar bir eğitim vardı. Ama işte Latince, İngilizce, Fransızca öğrendi. Zaten Almancayı da evde öğrenmişti. Yapmak istediğimiz her şey yasaktı. Ama kimse dalaşmazdı bana. Benden çekinirlerdi. Ben okulda hiç dalga geçmedim. Ne öğrenebilirim diye baktım hep. Yo, erkek kız karışık okumak istemezdim. Karışık okul sevmiyorum ben. Ne de olsa kafa başka yere gidiyor, öyle değil mi? Ne evde ağabeylere, ablalara karşı, ne okulda öğretmenlere karşı isyan etmek, baş kaldırmak hiç aklına gelmedi. Tıpkı sonraki hayatında olduğu gibi. Sonra Yaş Güzel Sanatlar Akademisi yılları geldi. Okuldayken elime kalem almazdım resim çizmek için. İki arkadaşım vardı, onlar resim yapardı. Sonra bir gün iddia üzerine resim yapabileceğimi göstermek için çizmeye başladım. Akademiye girebileceğimi de ispatladım. Akademide çok ciddi bir öğretmenim vardı. Çok çalıştım. Antik resmi öğrendim, perspektifi öğrendim. Ah ne güçtü, altıncı kattan bakıp aşağısını çizmek, ama çok çalıştım. Onlar bir isterse ben 5-6 tane çizer götürürdüm. Tek üzüntüm okumak için vaktimin azalmasıydı. İkinci yıldan sonra beni usta gibi gördüler, canlı modelle çalışmama izin verdiler. Aşk kapıyı çalınca. Akademiyi bitirdikten sonra 1929'da Ernest'in İren'e, Paris'e gidecekti. André Lhote atölyesine. İşte Lhote'un atölyesinden çıkmaz olmuştu ki bir gün kapı çaldı, yıl 1930. Atölyenin kapısındaki adam kimselerin anlamadığı bir dilde bir şeyler anlatıyordu. Hayır, kapıdaki adam, ''Ağaç bütün, ışık bütün, meyve bütün, benim dünyam paramparça. Yaprak yaprak yapıştırdım, diyar diyar dolaştırdım, bir alevdir tutuşturdum, yandım ama paramparça.'' demiyordu. Yalnızca bu atölyede çalıştığını bildiği Cemal Tollu'yu arıyordu. Bedri Rahmi geldi, kapıda öyle durdu. Gördüğüm herkesten farklıydı. Bir garipti. Cemal Tollu bugün yok, cumaya gelir dedim. Öyle olduğu yerde bir köşeye oturuverdi. Oturuşu öyle hoşuma gitti ki. Atölyede 7 milletten insan var. Kapıyı çalanlar ise 77 milletten. Neydi Bedri Rahmi'nin farklılığı? Ne bileyim, öyle oturuvermesi çok güzeldi. Garip bir biçimde oraya çöküverdi. Çok hoşuma gitti, rahat oturdu. Baktım, yakışıklı adam. Bedri Rahmi o gün atölyede hep öyle oturup kalmadı. Kalktı, dolaştı, dolaşırken resimleri inceledi. Beğendiği 3 resimde o kapıda karşılaştığı Romen kızınındı. Bedri Rahmi Eyüboğlu o sıralar ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu'nun yanında Lyon'da kalmaktadır. Paris'e gelip Cemal Tollu'yu aradığı o günden sonra Lhote'un atölyesinden ayrılmaz olacaktır. Elbette daha önce de Türk görmüştüm, tanımıştım. Ama ne bileyim, çok sevmezdim. Neden? Çünkü labaliydiler. Taşkınlık yaparlardı. Biri elimi tutacak olduydu. Çok kızdım, deli oldum öfkeden. Na işte böyle iki elimle itiverdim adamı. Bedri çok saygılıydı. Yani nasıl diyeyim, hep ahbapçaydı. Aynı yaştaydık, arkadaş gibiydik. Korkuyorum ya. Yok, korkmak değil, çekiniyorum ya. İşte Bedri hep saygılı, hep ahbapça. Anlatabiliyor muyum? Eren Hanım'la değil de günümüzün bir genç kızıyla konuşuyor olsaydım, şöyle der geçerdi. Çevremdekilerin askıntı olmasından nefret ederdim. Oysa Bedri asılmadı, sulanmadı, ondan hoşuma gitti. Atölye çıkışlarında ya bir kahveye ya da Tolu'nun evine gidilirdi topluca. Ben gitmezdim. Sen papaz mısın, nesin dediler sonunda, beni de götürdüler. O gün Tolu'da Bedri'nin gömleği boya oldu. Temizlemek bana düştü, hiç unutmam. Bir de resimlerini koltuğunun altına alıp benim eve ilk geldiği günü. Baktım resimler ustaca, sevdim. Benim de evde bir nü tablom vardı. O hiç beğenmedi, eleştirdi durdu. Bedri Rahmi Paris'ten ayrılıp Lyon'a döndüğünde mektuplaşmaya başlayacaklardır. Bir gün bir mektup geldi, bir de baktım pulsuz. Pul parasını ben verdim ve anladım ki bu adam çok dalgın bir adam. Mektupta ille de resim istiyor. Ben de bir şeyler duydum herhalde. Elektrik mi diyeceksiniz, ne derseniz. Ben de bir şeyler duydum ki tuttum cevap yazdım. Eh ne yapalım, istediği resmi de yolladım. Çok mektuplaştık. Bir bakardık aynı şeyleri yazmışız. Birbirimizden habersiz aynı şeyleri çizmişiz. Aradan aylar geçer. Bedri ve Sabahattin Eyüboğlu Paris'tedir ve parasızlık had safhadadır. Ancak kahveye gitmeye paramız yeterdi. Kahvede her birimiz kendi parasını öderdi. Bir keresinde en parasız olduğumuz bir sıra tuttuk, koca bir top satın aldık. Çocukluk işte. Sonradan dükkana geri vermek istedik, topu almadılar. İşte böyle. Karınları aç ama ellerinde rengarenk koca bir topla günler geçerken. Bir keresinde de Bedri bana, nedir bu senin, başka elbisen yok mu demesiyle, ben hep çok ciddi giyiniyordum ya. Eh sen görürsün dedim içimden. Paris'te uzaktan akraba bir madamın evinde kalıyorum. Madam da modacı. Atölyenin bir balosu olacaktı. Gittim madamdan şık bir elbise istedim. Ah görecektin o elbiseyi, siyah dantel, şöyle geliyor. Belinde siklemen bir kemer. Aynı renkte yakasında bir çiçek. O gün tırnaklar yapıldı, saçlar yapıldı, bekliyorum. Bedri gelip beni alacak, bekliyorum. Bedri yok, saatler geçti, Bedri yok. Sonunda kanter içinde geldi. Meğer otel odasında, kendi odasında kilitli kalmış da tavandan çıkıp gelmiş. Beni görünce, ne bu hal, sen artist misin demez mi? Tabii çok bozuldum. O da koyu renkler giymişti, zaten ona da hiç yakışmamış, tıpkı garsonlara benzemişti. Esmer olduğu için ona en çok gri yakışırdı. Sonunda gittik baloya. Ben dansa bayılıyorum. Habire dans ediyorum. O dans bilmiyor. Hayatının sonuna kadar da dans etmedi. Bir ara baktım yok. Gitmiş. Hey, ben nasıl döneceğim bu kurtların arasından eve? Baktım gecenin sonunda geldi. Ben de yanında oturdum. Artık hiç dans etmedim. Kalbini kıracak değildim ya. Ayrılık ölümden beter. Ey okur, şu sıralarda resim sanatının gizlerinden, Eren Eyüboğlu'nun resimlerindeki inceliklerden, Lot'un atölyesindeki çalışmalardan, sanatsal tartışmalardan ve bu gibi söz edemiyorsak, bağışla. Araya yaşamı müthiş kılan ayrıntılar girdi. Bir türlü kopamadığımız, kopmak istemediğimiz renkler girdi. Sonra araya ayrılık girdi. Bedri Rahmi İstanbul'a dönmüş ve o Paris'te kalmıştı. Ayrılığa alışmak kolay olmadı. Onu o kadar seviyordum ki. Seviyorum değil, başka bir şey. Sanki o olmayınca sakattım. Sanki onsuz elim, kolum, ayağım yoktu.